Ayrım 24. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 213. Ursula son yıllarının şaşkınlığı içinde Jose Arcadio'yu papa olmaya yaraşır biçimde yetiştirmeye pek fırsat bulamadı ve göz açıp kapayana dek çocuğun ilahiyat fakültesine girme zamanı geldi çattı. Kız kardeşi Meme ise günlerini Fernanda'nın katılığıyla Amaranta'nın burukluğu arasında geçirerek rahibeler okuluna gidecek çağa geldi. Bu okulda onu piyano virtüözü olmak üzere yetiştireceklerdi. Ursula, papa adayının ruhunu yoğurup biçimlediği yöntemlerin etkili olup olmadığını bir türlü kestiremiyordu. Yine de artık çok yaşlandığı, kendini zor kaldırıp götürdüğü ya da gözlerine inen perdeden çevresini doğru dürüst seçemediği için Jose Arcadio ile yeterince uğraşamadığını kabul etmiyor, çocuğun terbiyesinde bir kusur varsa bunun içinde yaşadıkları zamanın bozukluğundan ileri geldiğine inanıyordu. Günlük gerçeklerin, olayların elinden kayıp gidiverdiğini duydukça "Şimdiki zamanda yıllar eskisi gibi geçmiyor," diyordu. Ursula eskiden çocukların büyümesinin çok zaman aldığını sanırdı. Bu düşüncesini kanıtlamak için kendi çocuklarının geçmişini hatırlaması yeterdi. Büyük oğlu Jose Arcadio, çingenelerle çekip gidene dek ne çok zaman geçmişti. Sonra Jose Arcadio, yılan benzeri alacalı bulacalı boyalar içinde, astronomi bilginleri gibi konuşarak geri dönene dek ne çok şey olup bitmişti. Amaranta ile Arcadio, Kızılderililerin dilini unutup İspanyolca öğreninceye kadar evde ne değişiklikler olmuştu. Zavallı Jose Arcadio Buendia, kestane ağacının altında güneşten pişerek, çiğ damlalarından ıslanarak az mı oturmuştu? Albay Aureliano Buendia öldü diye nice zaman yas tutmuşlar, sonunda albay ölüm halinde ağır yaralı olarak getirildiğinde, bir de bakmışlardı ki savaşlarla, acılarla dolu onca yıl geçtiği halde, albay daha 50'sini bile bulmamıştı. Eskiden Ursula bütün gününü hayvan kalıbında şekerlemeler yaparak geçirir, yine de çocuklarla ilgilenecek, gözlerinin akına bakıp onlara Hint yağı vermek gerektiğini kestirecek zamanı bulabilirdi. Oysa şimdi hiç işi gücü yoktu, sabahtan akşama dek Jose Arcadio'yu kalçasına dayayıp dolaşabiliyordu. Ama zaman öyle bozulmuştu ki başladığı her iş yarım kalıyordu. İşin aslı başkaydı tabii. Ursula yaşının hesabını kendi de unuttuğu halde yaşlanmış olmayı bir türlü kabullenmiyor, her işe burnunu sokmak isteyip çevresindekileri tedirgin ediyor, eve gelen yabancılara savaş sırasında yağmur mevsimi geçtikten sonra almak üzere oraya bir aziz heykeli bırakıp bırakmadıklarını sorarak huzur kaçırıyordu. Ursula'nın gözlerinin ne zaman görmemeye başladığını kimse kesinlikle bilmiyordu. Artık yataktan kalkamayacak denli çöktüğü yıllarda bile herkes onun eli ayağı tutmadığı için yattığını sanıyor, kör olduğunu anlamıyorlardı. Ursula ise Jose Arcadio'nun doğumundan önce bunu fark etmişti. Başlangıçta gözündeki bozukluğu gelip geçici bir yorgunluk sonucu sanmış, kimseye belli etmeden kemik kaynatıp iliğini içmiş, gözlerine bal sürmüştü. Ne var ki çok geçmeden bunun gelip geçici bir şey olmadığını, sürekli olarak karanlığa gömüldüğünü sezmişti. Gözündeki bozukluk öyle bir noktaya vardı ki elektrik ampulü gibi bir buluşu bile hakkıyla kavrayamadı. Çünkü elektrik bağlandığında Ursula'nın gözleri ancak ölgün bir ışık seçebilecek duruma gelmişti. Ursula bundan hiç kimseye söz açmadı. Çünkü gözlerinin görmediğini anlayınca herkes onun artık işe yaramaz hale geldiğine kalıbını basacaktı. Ursula gözlerine inen perdenin örttüğü şeyleri belleğinin yardımıyla görebilmek için eşyalarının nerede durduğunu, aralarında ne kadar uzaklık olduğunu, insanların seslerini kafasına iyice yerleştirdi. Daha sonra beklenmedik bir yardımcı buldu kendine. Kokular, karanlık dünyada eşyanın renk ve kitlesinden daha belirleyici oluyorlardı. Ursula kokuları ayırt etmek yoluyla doğaya yenik düştüğünü itiraf etmenin utancından kurtuldu. Odasının karanlığında iğneye iplik geçirip düğme dikebiliyor ve sütün ne zaman kaynayacağını kestirebiliyordu. Her şeyin yerini öyle bir şaşmazlıkla biliyordu ki, kimi zaman kör olduğunu kendi de unutuyordu. Bir keresinde Fernanda nişan yüzüğünü yitirdi, eve ayağa kaldırdı, altını üstüne getirdi, bulamadı da Ursula çocukların yatak odasındaki bir rafın üzerinde yüzüğü buldu. Bunun nedeni de basitti. Ötekiler ne yaptıklarına dikkat etmeksizin evin içinde gezinirken, Ursula boş bulunmamak için dört duyusunu da olanca gücüyle seferber ediyordu. Çok geçmeden ailede herkesin bilinçsiz olarak her gün aynı hareketleri yaptığını, aynı yolu izlediğini ve hemen hemen aynı saatlerde aynı sözleri yinelediğini fark etti. Ancak günlük çizgilerinden saptıkları zaman bir şey yitirme tehlikesiyle karşılaşıyorlardı. O yüzden Fernanda yüzüğünü yitirip de telaşa kapılınca, Ursula onun o gün her zamankinden farklı olarak çocukların odasına girdiğini, Meme yatağında tahta kurusu buldu diye şilteleri güneşe koyduğunu hatırladı. Çocuklar odada olduğu için Fernanda'nın yüzüğünü onların erişemeyecekleri tek yer olan rafa koymuş olabileceğini kestirdi. Oysa Fernanda yüzüğünü her gün dolaştığı yerlerde boşuna arıyor ve günlük alışkanlıkların kayıpların bulunmasını zorlaştırdığını bilmiyordu. Jose Arcadio'nun bakılıp büyütülmesi, Ursula'nın evdeki en ufak değişiklikleri izleyebilmesine yardımcı oluyordu. Amaranta'nın yatak odasındaki ermiş heykellerine giysiler diktiğini ayırt edince, Ursula, Jose Arcadio'ya renkleri öğretiyormuş gibi yaparak, ''Hadi bakalım'' diyordu, ''söyle bana, baş melek Rafael'in sırtında ne renk giysi var?'' Ursula böyle yapa yapa gözleriyle seçemediğini çocuktan öğrendi. Jose Arcadio ilahiyat okuluna gidecek çağa geldiğinde, Ursula ermişlerin giysilerine dokunarak renklerini dokumalardan ayırt etmeyi öğrenmişti. Arada bir beklenmedik kazalar oluyordu tabii. Bir gün Amaranta begonyalı verandada nakış işlerken Ursula ona çarptı. Amaranta, ''Tanrı aşkına önüne baksana'' diye çıkıştı. Ursula, ''Suç sende'' dedi, ''her zamanki yerinde oturmuyorsun.'' Ursula söylediğinin doğruluğuna güveniyordu. O gün ötekilerin farkına varmadıkları bir şeyi sezinledi. Mevsime göre güneş yer değiştiriyor ve verandada oturanlar da bilmeden güneşe göre kendi yerlerini ayarlıyorlardı. Ondan sonra Ursula, Amaranta'nın nerede olduğunu kestirebilmek için hangi ayın hangi gününde olduklarını düşünerek doğruyu bulmaya başladı. Ellerinin titremesi her gün biraz daha göze çarpar hale geldiği ve ayaklarını zorlukla kaldırıp yürüyebildiği halde, Ursula'nın ufak tefek gövdesi evin her köşesini dolanıyordu. Hemen hemen evin bütün yükünü omuzladığı zamanlardaki gibi hareketli, hamarattı. Ursula, yaşlılığın aşılmaz yalnızlığında, aile içindeki olayları bütün ayrıntılarıyla inceleyebiliyor, eski günlerde binbir uğraş arasında fırsat bulup da göremediği gerçekleri şimdi değerlendiriyordu. Jose Arcadio'yu ilahiyat okuluna göndermeye hazırlandıkları sırada, Ursula Macondo'nun kuruluşundan o güne kadar geçen sürede ailenin yaşamını özetlemiş, ayrıntılarıyla derleyip toparlamış ve çocuklarıyla torunları hakkındaki düşüncesini bütünüyle değiştirmiş bulunuyordu. Albay Aureliano Buendia'nın eskiden sandığı gibi savaş yıllarında katılaşıp ailesinden, aile sevgisinden kopmadığını anladı. Albayın zaten hiçbir zaman kimseyi sevmediğini, ne karısı Remedios'a, ne yaşamına giren sayısız tek gecelik kadınları, ne de oğullarına en ufak sevgi beslemediğine inanç getirdi. Ursula, albayın onca savaşa, herkesin sandığı gibi ülküleri adına katılmadığını, kesin zafere ulaşmaktan, yine herkesin sandığı gibi artık tükendiği için vazgeçmediğini, yalnızca gururu yüzünden yendiğini ve yenildiğini sezdi. sonunda uğruna canını vermekten kaçınmayacağı oğlunun sevme yeteneğinden yoksun bir adam olduğu kanısına vardı. Ursula ona gebeyken bir gece çocuğun karnında ağladığını duymuştu. Ses öylesine belirgindi ki Ursula'nın yanında yatan Jose Arcadio Buendia bile uyanmış ve oğlum vantrilok olacak diye pek sevinmişti. Konu komşu ise bu olayı duyunca çocuğun peygamber olacağını söylemişlerdi. Oysa Ursula derinden derine duyulan bu iniltinin o hep korktuğu domuz kuyruğunun belirtisi olduğuna inanmış ve çocuğun karnında ölmesi için Tanrı'ya yakarmıştı. Ama yaşlanıp da yılların deneylerinden geçtikten sonra Ursula ana karnındayken çocukların ağlamasının vantrilokluk belirtisi ya da peygamberlik habercisi olmadığını, sevme yeteneksizliğinin su götürmez kanıtı olduğunu anladı. Oğlu gözünden düşünce ona o güne dek göstermek gereğini duymadığı şefkat ve acıma duyguları Ursula'nın yüreğinde yüzeye çıktı. Öte yandan taş yürekliliğiyle Ursula'yı korkutan, kasıtlı kötülüğüyle onu ürküten Amaranta'nın son çözümlemede dünyanın en şefkatli, en sevecen kadını olduğu ortaya çıktı. Ursula yüreği parçalanarak gördü ki, Amaranta'nın Pietro Crespi'ye çektirdiği eziyet, herkesin sandığı gibi öcalma duygusundan değil, Albay Rinaldo Marquez'in ömrünü zehir eden inatçılığı, yine herkesin sandığı gibi kötü yürekliliğinden değildi de, sınırsız bir sevgiyle aşılmaz bir korku arasındaki ölümcül çatışmanın sonucuydu. Ve Amaranta'nın kendi yüreğinden korkması, sonunda öteki duygulara ağır basmıştı. Yine o sıralarda Ursula, Rebecca'dan sık sık söz etmeye başladı. Onu geç kalınmış bir pişmanlığın yücelttiği sevgi ve beklenmedik bir hayranlıkla anıyor ve Ursula'nın kendi soyunda özlemini duyduğu sabırsız yüreğin, ateşli rahmin, sınırsız yiğitliğin bir tek Rebecca'da olduğunu görüyordu. Ursula'nın sütüyle beslenmemiş, toprak ve sıva yiyerek büyümüş olan, damarlarında Ursula'nın kanını değil de, kemikleri mezarlarında takırdayan yabancıların kanını taşıyan Rebecca'nın, bütün özlediği niteliklere sahip olan tek kişi olduğunu anlıyordu. Ursula duvarları tutuna tutuna yürürken, ''Rebecca, meğer sana ne haksızlık etmişiz?'' deyip duruyordu. Ev halkı onun bunamaya başladığını düşünüyordu. Hele sağ kolunu baş melek Gabriel gibi kaldırıp dolaşmaya başlayınca, evdekilerin bu kanısı daha da pekişti. Ancak Fernanda bu anlamsız dolaşmaların gölgesinde büyük bir sezgi güneşinin parladığını fark etti. Örneğin bir önceki yıl evde kaç para harcanmışsa, Ursula hiç düşünmeden kuruşu kuruşuna söyleyebiliyordu. Bir gün Ursula mutfakta çorba karıştırırken, Amaranta ile Fernanda'nın kendisini dinlediklerini bilmeden, Macondo'ya ilk gelen çingenelerden aldıkları ve Jose Arcadio'nun dünyayı 65 kez dolanmasından çok önce yitirdikleri Mısır değirmeninin hala Pilar Ternera'nın evinde olduğunu söyleyiverince, Amaranta da annesinde olağanüstü bir sezgi gücü olduğuna inandı. Kendisi de neredeyse 100 yaşına yaklaşan ama akıl almaz şişmanlığına karşın dinç ve çevik olan, bir zamanlar kahkahasıyla güvercinleri ürküttüğü gibi, şimdi de çocukları korkutan Pilar Ternera, Ursula'nın dediklerinin doğru çıkmasına hiç şaşırmadı. Çünkü titiz bir yaşlılığın, iskambil kağıtlarından çok daha doğru kararlara ulaştığını o da kendi deneyleriyle biliyordu. Hal böyleyken Ursula, Jose Arcadio'yu Tanrı yolundaki ödevine hazırlamak için yeterince zaman bulamadığını fark edince, dehşete kapıldı ve kendini kapıp koyverdi. Sezgisiyle daha iyi ayırt edebildiği şeyleri gözleriyle görmeye çalışarak yanlışlara düşmeye başladı. Bir sabah gül suyu sanarak koca bir şişe mürekkebi Jose Arcadio'nun başından aşağı boca etti. Her şeye burnunu sokmakta öylesine direniyordu ki, sonunda sakarlığından kendi huzuru da kaçtı ve kendini örümcek ağlarından yapılma bir deli gömleği gibi saran gölgelerden kurtulmaya çalıştı. Ursula bu beceriksizliğinin, yaşlılığın ve gözlerine inen karanlığın zaferi olmayıp, zamanın bir yargısı olduğuna karar verdi. Eskiden Türklerin pamuklu dokumaları arşınla ölçtükleri, Tanrı'nın aylar ve yıllar konusunda insanı böylesine faka bastırmadığı dönemlerde her şeyin başka türlü olduğunu düşünüyordu. Oysa şimdiki zamanda yalnızca çocuklar daha çabuk büyümekle kalmıyor, duygular da değişiyordu. Güzel Remedios cennete uçar uçmaz, duygusuz, düşüncesiz, saygısız Fernanda, kızcağıza değil de çarşaflarının uçtuğuna yanıp yakınmaya başlamıştı. Aureliano'ların cesetleri daha mezarlarında soğumadan, Aureliano II, evi yeni baştan ışıklarla donatmış, akordiyon çalan, şampanya ile yıkanan sarhoşları yeniden eve doldurmuştu. Sanki ölenler Hristiyan değildi de birer sokak köpeğiydi. Sanki Ursula'ya onca baş ağrısına, onca pasta ve şekerlemeye mal olan bu deliler evinin yazgısı köhneyip göçmek, süprüntü yığını haline gelmekti. Ursula bir yandan Jose Arcadio'nun sandığını hazırlıyor, bir yandan da bütün bunları hatırlayarak mezara girip üzerinin toprakla örtülmesi bunlara tanık olmaktan daha iyidir diye düşünüyordu. Korkusuzca Tanrı'ya baş kaldırıyor, başlarına bunca dert bela açtığın insanların demirden yapıldığını mı sanıyorsun diye hesap soruyordu. Bu soruyu üsteledikçe aklı büsbütün karışıyor, çekip gitmek, bir yabancı gibi başıboş dolanmak için karşı konulmaz bir istek duyuyordu. Kendisine son kertede bir an olsun baş kaldırmak hakkını tanımak istiyordu. Kaç kez niyetlenip ertelediği bu özlemi gerçekleştirmek, her şeye sıçıp batırmak, koca bir yüzyıl boyunca tatsızlık olmasın diye yuttuğu bütün ağır sözleri, sövgüleri sayıp dökmek, içini boşaltmak için yanıyor tutuşuyordu. Bok diye bağırdı. Çocuğun giysilerini sandığa koymak üzere olan Amaranta, annesine akrep soktuğunu sandı. Telaşla nerede diye sordu. Ne? Amaranta böcek dedi. Ursula parmağını yüreğine bastırdı. Burada dedi. Perşembe günü saat 2'de Jose Arcadio ilahiyat okuluna gitmek üzere yola çıktı. Ursula onu hep uğurladığı andaki haliyle ağırbaşlı ve serin kanlı olarak hatırlayacaktı. Çocuk Ursula'nın öğrettiği gibi bir damla gözyaşı akıtmamış, bakır düğmeli yeşil fitilli kadife giysisi ve kolalı yakalığı içinde sıcaktan ter dökerek durmuştu. Jose Arcadio evin içinde nereye gittiğini anlayabilsin diye Ursula'nın başına döktüğü gül suyunun baygın kokusuna bürünmüş olarak yemek odasından çıktı. Veda şöleni sırasında ev halkı sinirli olduklarını göstermemek için şen görünmeye çalışıyor. Peder Antonio Isabel'in sözlerini abartılmış bir merak ve heyecanla karşılıyordu. Ama gümüş köşe bentli, kadife kaplı sandığı dışarı çıkarırlarken evden cenaze çıkıyormuş gibi oldu. Bu vedalaşma sahnesine katılmayı istemeyen tek kişi Albay Aureliano Buendia'ydı. Bir bu eksikti diye söylendi. Bir de papa çıktı başımıza. 3 ay sonra Aureliano Segundo ile Fernanda Meme'yi okula götürdüler. Gelirlerken de Laterna'nın yerine ufak bir piyano getirdiler. O sıralarda Amaranta da kendine kefen dikmeye başladı. Muz tutkusu ilk günlerdeki hızını yitirmişti. Eski Makondolular kendilerini yeni gelenlerle kuşatılmış buldular. Geçmiş günlerdeki kazançlarını sağlayabilmek için aşırı çalışmak zorundaydılar. Yine de kendilerini fırtınadan batan bir gemiden sağ çıkmış talihliler gibi görüyorlar, hallerine şükrediyorlardı. Buendia'ların evinde yemeğe gelen konuklar eksik olmuyordu. Evin eski düzeni, muz şirketi yıllar sonra Makondo'dan gidene dek yeniden kurulamadı. Ama alışılagelmiş konukseverlik kavramında büyük değişiklikler vardı. Çünkü o dönemde evde sözü geçen Fernanda'ydı. Ursula gölgeye çekilince, Amaranta da kendini kefenini dikme işine verince, eski kraliçe adayı dilediğini yapmakta özgür kaldı. İstediği konukları seçip kabul ediyor, ailesinden öğrendiği katı kuralları bu konuklara zorla uygulamaya kalkıyordu. Yabancıların kolay kazanılmış servetlerinin şımarıklığı içinde, akıllarına estiğince davrandıkları bir kasabada, Fernando'nun katı kuralları evi eski törelerin kalesi haline getirdi. Fernando'ya göre tutarlı kişiler muz şirketiyle uzak yakın ilişkisi olmayanlardı. Kayınbiraderi José Arcadio Segundo bile onun bu çekememezliğinin kurbanı oldu. Çünkü o da ilk günlerin heyecanı içinde horoz dövüşü işini bırakmış muz şirketine ustabaşı olarak girmişti. Fernando, o yabancıların terbiyesizliğine katıldığı sürece kardeşin de bu eve ayak basmayacak diye kestirip attı. Evdeki kısıtlamalar öyle can sıkıcıydı ki Aureliano Segundo, Petra Cotes'in evinde daha rahat ediyordu. Önce karısına fazla yük olmasın bahanesiyle taşkın partilerini Petra Cotes'in evine aktardı. Sonra hayvanlar doğurganlıklarını yitiriyorlar bahanesiyle ağıllarını ve ahırlarını oraya taşıdı. En sonunda da metresinin evi daha serin oluyor bahanesiyle işlerini yönettiği ufak büroyu oraya aldı. Kocası henüz ölmemiş bir dul olduğu Fernanda'nın kafasına dank ettiği zaman çoktan iş işten geçmiş, eski duruma dönmek olanağı kalmamıştı. Aureliano Segundo yemeğe bile 40 yılda bir geliyor ve karısıyla yatmak gibi görünümü kurtarmak için yaptığı şeyler bile kimseyi kandırmıyordu. Bir gece daldı ve Petra Cotes'in yatağında sabahladı. Beklenilenin tersine Fernando ona ne sitem etti ne de en ufak bir kırgınlık belirtisi gösterdi ama aynı gün kocasının giysilerini 2 sandığa doldurup kapatmasının evine gönderdi. Fernando sandıkları güpegündüz yolladı ve herkes görsün diye de hamallara sokağın ortasından gitmelerini söyledi. Böylelikle yoldan çıkan kocasının utanacağını, kafası önünde eve döneceğini umuyordu. Ne var ki bu göz yaşartıcı kahramanlık, Fernanda'nın yalnızca kocasının kişiliği değil, içinde yaşadığı toplumun kendi ailesinin görüşlerinden ne denli ayrı olduğunu da bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Çünkü sokaktan sandıkların taşındığını görenler, bu olayı herkesin çok iyi bildiği bir hikayenin doğal sonucu olarak nitelediler. Aureliano Segundo ise elde ettiği özgürlüğü 3 gün 3 gece süren bir parti vererek kutladı. Karısının talihsizliğine bakın ki o ağırbaşlı uzun giysileri, modası geçmiş madalyonları ve yersiz kibirliliğiyle içler acısı bir yaşlılık dönemine girerken renk renk ipekli giysiler içinde gözleri zafer parıltılarıyla harelenen metresi de ikinci gençliğini yaşamaya başlıyor gibiydi. Aureliano Segundo kendini delikanlılık ateşiyle yeniden metresine kaptırdı. Petra Cotes'in onu Aureliano Segundo olarak değil de ikiz kardeşiyle karıştırarak sevdiği ve kendisine 2 ayrı erkekmiş gibi sevişen bir sevgili verdiği için Tanrı'ya şükrettiği günlerdekine benzer bir coşkuyla sevişmeye başladılar. Bu tazelenmiş sevda öylesine güçlüydü ki, kaç kez tam yemeğe oturacakları sırada göz göze gelmişler, tek söz etmeden yemeklerin üstünü örtmüşler, açlıktan ve sevdadan ölerek kendilerini yatak odasına atmışlardı. Aureliano Segundo, gizlice Fransız yosmalarına gittiği zamanlar gördüğü şeylerden esinlenerek Petra Cotes'e üzeri tenteli bir karyola aldı. Yatak odasının pencerelerine kadife perdeler taktırdı, duvarları ve tavanı koca koca kristal aynalarla kaplattı. Her zamankinden daha eli açık, daha hesapsız, her zamankinden daha neşeli oldu. Her gün 11'de gelen trenle kasa kasa şampanya ve konyak getirtiyordu. İstasyondan dönerken içki şişelerini uydurma bir arabaya yükler, ister yerli ister yabancı, ister tanıdık, ister henüz tanımadık kişiler olsun, herkesin gözü önünde çeke çeke arabayı götürürdü. Yalnızca garip bir dille konuşan Mr. Brown bile Aureliano Segundo'nun bu halini görünce baştan çıkmış, birkaç kez Petra Cotes'in evine gelip sarhoş oluncaya dek kafayı çekmiş, Hatta akordeon çalıp Texas havaları mırıldanarak yanından hiç ayrılmayan köpeğini de bu havaya ayak uydurtup oynatmıştı. Aureliano Segundo partinin en kızıştığı sırada ortaya çıkıyor, "Durun artık be inekler, ömür göz açıp kapayana dek geçer" diye bağırıyordu. Aureliano Segundo hiç o günlerdeki gibi sağlıklı, neşeli olmamış, hiç o kadar sevilmemiş, hayvanları hiç o kadar hızla ürememişlerdi. Sonu gelmez partilerinde kesilen sayısız domuz, inek ve pilicin kanından bahçe kapkara çamur olmuştu. Bahçede öbek öbek kemikler, bağırsaklar yığılıyor, artıkların atıldığı çöp kuyuları ağzına dek doluyordu. Şahinler, atmacalar, konukların gözünü oymasın diye boyuna dinamit patlatmak zorunda kalıyorlardı. Aureliano Segundo, Jose Arcadio'nun dünyayı dolanıp geldiği zamanki iştahına benzer bir oburlukla yiyip içmekten göbek bağladı, suratı mosmor kesildi. Aureliano Segundo'nun oburluğu, hesapsız para harcayışı, eşi görülmemiş konukseverliği dillere destan oldu. Ünü bataklık bölgesinin sınırlarını aştı, kıyı boyunca bütün kasabaların, kentlerin, anlı şanlı oburlarının kulağına gitti. Boğazına düşkün olanlar dört yandan akın akın gelmeye başladılar. Petrakotes'in evinde oburluk ve dayanıklılık turnuvaları düzenlendi. Bütün ülkenin fil diye nam salan ve totemlere benzer bir kadın olan Camilla Sagastume'nin çıka geldiği o uğursuz cumartesi gününe kadar oburluk yarışında Aureliano Segundo'yu kimse alt edemedi. Camilla gelince Aureliano ile aralarındaki yemek düellosu cumartesiden salı sabahına dek sürdü. İlk 24 saat içinde Hint yer elması, manyok ve kızarmış muz garnitürlü dana etini, üstüne de 1,5 kasa şampanya deviren Aureliano Segundo, zaferi çantada keklik sayıyordu. Kendisinden daha profesyonel ama evi dolduran büyük kalabalığı coşturmayan bir yeme yöntemi olan rakibinden daha canlı, daha hevesli görünüyordu. Zafer sarhoşluğuyla başı dönen Aureliano Segundo, ağzına iri iri lokmalar tıkarken, fil bir operatör titizliğiyle etini kesiyor, acele etmeden hatta tadını çıkara çıkara yiyordu. Kadın dev yapılı, enine boyuna bir yaratıktı. Ama o kocaman cüssesinin üzerinde bile bir dişi yumuşaklığı havası vardı. Yüzü öylesine güzel, elleri öylesine düzgün, bakımlı ve havası öylesine çekiciydi ki Aureliano Segundo onu görünce yarışmayı masada değil de yatakta yapmayı eğileceğini mırıldanmaktan kendini alamadı. Daha sonra kadının zarafetini hiç bozmadan sofra kurallarına bütünüyle uyarak yarım danayı yediğini görünce bu güzel, çekici ve doymaz filin ideal kadın olduğunu inançla söyledi. Yanılmamıştı. Fil denmezden önce de ünü duyulmuştu. Kemik kıran diyorlardı. Oysa bu sözün aslı astarı yoktu. Fil söylendiği gibi bir Yunan sirkinde halka gösterilen sakallı kadın ya da oburluk kraliçesi değil, bir şan okulunun yöneticisiydi. Çok yemeği evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra öğrenmişti. Çocuklarına yok vitamindi, yok ilaçtı diye yapay bir takım iştah açıcılarla yemek yedirmekten kaçınmış, sağlıklı olabilmeleri için doğal bir iştah duymalarını sağlamaya çalışmış, bu yüzden de onlara örnek olayım diye kendisi oburluğa alışmıştı. Çocuklarını aşılamaya çalıştığı ve kendi uyguladığı yöntem, kişinin vicdanı rahatsa, yorgunluktan tükeninceye dek yemek yiyebilir ilkesine dayanıyordu. Hiçbir ilkesi olmayan, aklına estiğince oburluk eden adam diye bütün ülkeye ün salan Aureliano Segundo ile yarışmaya, böyle ahlakçı bir görüşle ve sportmence heyecanla heveslenmiş, evini okulunu bırakıp buralara gelmişti. Camilla, Aureliano Segundo'yu ilk gördüğü anda, onun midesinin dayanıksızlığından değil, kişiliği yüzünden yarışı kaybedeceğini anlamıştı. Birinci gecenin sonunda fil, hiç yılmadan yemeği sürdürürken, Aureliano Segundo bir alay gevezelik ve kahkahayla kendini yormaya başlamıştı. 4 saat uyku molası verdiler. Uyanınca ikisi de 40'ar portakal suyu, 8'er litre kahve ve 30'ar tane çiğ yumurta ile kahvaltı ettiler. Uykusuz geçen ve 2 domuz, 1 hevenk muz, 4 kasa şampanya tüketilen gecenin sonunda ikinci sabaha vardıklarında Phil, Aureliano Segundo'nun farkında olmadan sorumsuzluk gibi ters bir noktadan hareketle kendi yöntemini bulduğunu sezdi. Bu haliyle Phil'in sandığından daha tehlikeliydi. Ancak Petrakotes sofraya nar gibi kızartılmış 2 hindi getirdiğinde Aureliano Segundo patlamak üzereydi. 24. ayrımın sonu, sayfa 223.